Hakk'ın lütfu olmasaydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zevce-i paki Ayşe validemize münafıklar çok ağır bir iftira attılar. Bu iftira Medine'de bir fısıltı halinde dolaştı. Herkese yayıldı. Ayşe validemiz bu iftira dolayısıyla iyice bitkin hale geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mahzun oldu. Cenab-ı Hak bir ay müddetle vahiy indirmeyerek İslam toplumunu bu hadise ile imtihan etti. Daha sonra hadisenin ifk, iftira olduğunu ve Hazreti Ayşe'nin masumiyetini ilan eden Nur suresinin ayeti kerimeleri nazil oldu. İftiraya bulaşanlara cezaları tatbik edildi. Cenab-ı Hak bu hususta müminleri o kadar şiddetli ikaz etti ki, eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütuf ve merhameti üstünüzde olmasaydı, içine daldığınız bu iftiradan dolayı size mutlaka büyük bir azap isabet ederdi. En-Nur 14 buyurdu. Ardından iki kez daha, Allah'ın sizin üzerinizde lütuf ve merhameti olmasaydı, azaba uğrardınız, helak olurdunuz, temize çıkamazdınız, İhtarını tekrarladı. En-Nur 20-21. Cenab-ı Hak, iftiranın panzehiri olarak da müminlere hüsnü zannı emretti. Asılsız haberleri yaymamalarını ihtar etti. Bu iftirayı işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin kendi vicdanları ile hüsnü zanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? En-Nur 12. Bu ahlak imtihanında muvaffakiyet gösterenler de vardı. O bizden daha hayırlı. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin zevcesi Ümmü Eyyub, kocasına, insanların Ayşe aleyhinde söyledikleri şeyleri işittin mi? Diye sordu. Ebu Eyyub, evet işittim. Fakat onların hepsi yalan ve uydurmadır, dedi. Sonra hanımına, sen böyle bir kötülük yapar mısın? Diye sordu. O da, hayır, vallahi ben katiyen böyle bir kötülük yapmam, dedi. Bunun üzerine Ebu Eyyub radıyallahu anh, sen böyle olunca vallahi Ayşe senden daha hayırlıdır, dedi. Çirkin sözden sakın. İftira çok ağır bir kul hakkıdır. Cenab-ı Hak şehitlerin dahi kul haklarını affetmez. Bu sebeple gönlü suizandan, dili gıybet ve iftiradan muhafazaya çok büyük gayret etmek icap eder. Bu günaha düşenlerse dünyada rüsvay olmayı, ahirette rezil olmaya tercih etmeli, helalleşmenin çarelerini aramalıdır. Günümüzde maalesef çok yaygın olan ağız bozukluğu ve sövgü ifadeleri de ekseriyetle bilhassa ırza iftira manası taşır. Fakat nice gafil ve nadan bunları dilinden düşürmez. Halbuki bu sözler ahirette karşısına çıkacaktır. Emeviler devrinin üç büyük hicev şairinden biri olan Ferezdak'ın hanımı vefat etmişti. Defin merasiminde Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh'te bulunmaktaydı. Hasan-ı Basri Hazretleri, şiirleriyle insanları karalayan, iffetlerine dil uzatan bu şaire ikazda bulunmak istedi. Bir ara kabri işaret ederek, ahiret için ne hazırladın diye sordu. Yaşlı şair, 70 yıldan beri kelime-i şahadeti hazırladım, dedi. Hasan-ı Basri, ne güzel hazırlık, dedikten sonra şu sözleri ekledi. Lakin kelime-i şehadetin şartları vardır. Bu yüzden iffetli kadınlara iftira etmekten sakın. Zandan sakın. Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın çoğu günahtır. Tecessüste de bulunmayın. Birbirinizin ayıp ve kusurlarını araştırmayın. El-Hucurat 12. Peygamber Efendimiz de şöyle buyurmuştur. Zandan sakınınız. Çünkü zan, yersiz itham, sözlerin en yalanıdır. Başkalarının konuştuklarını dinlemeyin. Ayıplarını araştırmayın. Birbirinize karşı övünüp böbürlenmeyin. Birbirinizi kıskanmayın. Kin tutmayın. Yüz çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Allah'ın size emrettiği gibi kardeş olun. Bilgin yoksa sus. Dedikodudan sakınmayan bir kişi, iç yüzünü bilmediği birçok hadisede başkaları hakkında suizana düşer. Mesela zengin biri hakkında, kim bilir nasıl kazandı, kesin şöyle şöyle yollara saptı, der. Makam sahibi bir başkası hakkında, oralara nasıl geldi gibi gerçek bir bilgiye sahip olmadığı halde suizanlarını sıralar. Halbuki ayeti kerimede buyrulur, hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur. El-İsra 36. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın tavsiyesi ne güzeldir. Allah'ın kullarına karşı hüsn-i zan sahibi ol. Böyle olursan birçok yorgunluktan kurtulursun. Yalan ve emanete hıyanet. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz şöyle buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yalandan daha kötü ve çirkin gelen bir huy yoktu. Ashabından birinin herhangi bir hususta azıcık yalan söylediğini duysa, onun tevbe ettiğini öğreninceye kadar kendisini o sahabiden uzak tutar, onunla görüşmek istemezdi. Şeytan, garur yani çok kandırıcı diye adlandırılmıştır. Ayet-i kerimede buyrulur. Şeytan, Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın. Lokman 33. Hazreti Mevlana, şeytanın hile dolu yalanlarını ve bunun ibretlik fecaatini temsilen şöyle anlatır. Şeytan, hile ile seni savaşa sokar. Ben seninle beraberim, sana yardım ederim. Tehlikeli vakitlerde ben senin önünde koşar, senin uğrunda ölümü bile göze alırım. Sana ok attıkları zaman ben siper olurum. Dar vakitte, sıkıntıya düştüğün zamanlarda seni darlıktan ben kurtarırım. Düşüp kalkmak istediğin zamanlarda sana yardım için canımı feda ederim. Sen bir kahramansın, bir arslansın, hadi yiğitçe savaş, der. Bu sözleri söyleyerek o hile, desise ve yalan çuvalı insanı çeker, imansızlığa götürür. İnsanı aldatarak yoldan çıkarıp imansızlık çukuruna düşürünce ağzını açar, kahkahalarla gülmeye başlar. Darda kalan zavallı insan, "Hey, gel, ben sana güveniyorum, ümidim sensin." deyince o, "Git, git, ben senden bizar kalmışım, bıkmışım." der. Hazreti Mevlana şu ayeti edebi bir şekilde tefsir etmektedir. Yalancı, münafıkların durumu tıpkı şeytanın durumu cibilliyeti gibidir. Çünkü şeytan insana inkar et der, insan inkar edince de ben senden uzağım çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. El-Haşr 16. Tuzağa düşüren. Cenab-ı Hakk'ın bize maddi yönden daha çok zengin olun diye bir emri yoktur. Sadece helalinden kazanın, helal ölçüleri içerisinde yaşayın ve infak edin diye emri vardır. O halde ne olursa olsun hayatımızı ve ticaretimizi helaller üzerine bina etmeliyiz. Hakkımızdaki ilahi taksimin, kaderin sınırlarını zorlamamalıyız. Şehzadi-i Şirazi rahmetullahi aleyh buyurur. Mide derdi olmasaydı hiçbir kuş tuzağa düşmezdi. Cafer-i Sadık Hazretleri buyurur. 5 çeşit insan ile arkadaş olmaktan sakın. Yalancı. Çünkü onunla beraber olduğun sürece aldanış içinde bulunursun. O serap gibidir. Sana uzağa yakın, yakını uzak gösterir. Ahmak. Sana faydalı olmak istediği zaman bile zarar verir. Bunun da farkında olmaz. Cimri. Senin en fazla muhtaç olduğun şeyi senden esirger. Korkak. Seni başkasına teslim eder ve zor zamanda kaçıp gider. Fasık. Seni bir lokmaya ya da daha azına satar. Mihenk taşı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahte ve sağlamı ayırt edebilmemiz için bir mihenk taşı vermiştir. Buyurmuştur ki, yalan kalplerde şüphe uyandırır. Doğru ise insana emniyet ve neşe verir. Hadis-i şerif şöyledir. Şüpheli şeyleri bırak. Şüphe vermeyene bak. Zira doğruluk huzur, yalansa şüphe verir. Gönül yalan sözden rahatsız olur. Su ile karışmış yağ kandili aydınlatamaz. Doğru söz gönlü rahatlatır. Doğru sözler gönül tuzağının taneleridir. Fakat gönül hasta olur ve ağzının tadı bozulursa doğru ile yalanın çeşnisini ayırt edemez. Ancak gönül hastalıktan ve illetten kurtulmuş olursa yalanın ve doğrunun tadını bilir ve anlar. Çünkü hevesinin sarhoşu olanın ayırt etme duygusu kalmaz. Halk istediklerinin, heveslerinin ve arzularının sarhoşudur. Her kim kendini heva ve hevesine uymaktan kurtarırsa, kendi gözünü ilahi sırlara aşina kılar. Öfke. İtidali bozan en mühim amillerden biri olan öfke, insanın zayıflık ve liyakatsizliğinin bir ifadesidir. Akli dengenin kısmen zaafa uğramasıdır. Cenab-ı Hak şöyle buyurur, o takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever. Ali İmran 134. Ebu Derda radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, bana cennete götürecek bir şey öğret ya Resulallah deyince Fahri Kainat Efendimiz kendisine, öfkelenme buyurmuştur. Bir başka hadis-i şerif, yiğit dediğin güreşte rakibini yenen kimse değildir. Asıl yiğit kızdığı zaman öfkesini yenen adamdır. Bir facia tarihi. Hayat kitabının öfke faslı bir facia tarihidir. Bu vahim tehlikeden kurtuluş çaresi ise bu hoşa gitmeyen feveran karşısında kardeşlik ve sabır gücünü kullanmak, muvazeneyi bozmadan sükunete bürünebilmektir. Öfkeye kapılmak akıl ve muvazeneyi sarsar. Bu sebeple öfkeyi mağlup edebilmek için abdest almak, Euzü Besmele çekmek, ayakta ise oturmak gibi sakinleştirici tavsiyeler varid olmuştur. Sakinleşen insan tefekkür eder. Öfkenin kontrolsüzlüğünden muhafaza olur. Öfke ile şehvet insanı şaşı eder. Canı doğruluktan ayırır. Garez geldi mi hüner örtülür. Gönülden yüzlerce perde gelir de gözün önüne çekiliverir. Hiddet ve şehvet insanı şaşı yapar. Ruhu doğruluktan ayırır. Zalimlerin zulmü de karanlık bir kuyudur. Kimseden sana kötülük gelmesini istemiyorsan, fena söyleyici, fena öğretici, fena düşünceli olma. Ey zulümle bir kuyu kazan, sen kendin için tuzak hazırlıyorsun. Ey başkalarına ağlayan göz, gel bir müddetlik otur da kendine ağla. Mum ağlamakla daha aydın bir hale gelir. Mesnevi. İki emredici köle. Bir padişah söz arasında şeyhin birine, "Dile benden ne dilersen," dedi. Şeyh, "Ey padişah," dedi, "bana böyle bir laf söylediğin için utanmıyor musun? Sen bana bağışta bulunacak güçte değilsin. Biraz daha yüksel, biraz daha güçlen, ondan sonra iyilik yapmaya kalk." Padişah bu cevaba şaşırınca şeyh şöyle izah etti. "Benim iki kölem vardır. Onların ikisi de hor, hakir kişilerdir. Ama onların her ikisi de sana emir vermektedirler. Sen padişahsın. Fakat o iki kölenin kölesi olmuşsun. Haberin yok." Padişah, "Kölelerin bana emir vermeleri benim için rezalettir. O iki köle kimlerdir?" diye sordu. Şeyh de, "O iki köleden birinin adı öfke, hiddet, öbürünün adı şehvettir," diye cevap verdi. Hiddetini, şehvetini yenerek dünya padişahlığından feragat eden, vazgeçen dervişi sen gerçek padişah bil ki onun nuru ay ve güneş olmaksızın da parlar durur. Kılıç neden kınına döndü? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nefsi adına hiç öfkelenmez, daima af ve müsamaha ile davranırdı. Ancak bir hak çiğnenirse o zaman celallendiği belli olur, alnındaki bir damar kabarır ve hak yerini buluncaya kadar sakinleşmezdi. Nefis adına hiddet ile hak adına celalli olmanın farkını Hazreti Ali'nin şu kıssasından ne güzel temaşa ederiz. "Ameldeki ihlası Hazreti Ali'den öğren. O Allah arslanı hilelerden temizlenmeyi ne güzel bilmiştir. O ki Allah yolunda bir gazada karşısına çıkan amansız bir kişiyi alt ederek yere düşürmüş ve bertaraf etmek için üzerine atlamıştı. O esnada ölümle burun buruna gelen kişi yenilgisinin hırsıyla edepsizlik etti, Hazreti Ali'nin mübarek yüzüne tükürdü. Hazreti Ali düşmanını öldürmek üzere kaldırmış olduğu kılıcını o anda geri çekti. Düşmanın üzerinden kalkarak onu serbest bıraktı. Ölümün pençesinden kurtulan düşman kişi, rakibinin gösterdiği ve kendisince yersiz olan bu merhamet ve af karşısında şaşırıp kaldı. Ölümün dehşetini unuttu da bu inanılmaz affın hayretiyle sual etti. "Neden böyle yaptın? Ey cenk meydanlarının yenilmez kahramanı! Lütfedip halinden bir parça anlat. Bu nice ahvaldir." "Ya Ali, sen bir fırtınaydın, dalgalı bir deniz gibiydin. Şimdi sakin bir umman oluverdin. Seni o halden bu hale getiren nedir?" Rakibinin bu sözleri üzerine Hazreti Ali şöyle buyurdu. "Ey kişi, bilesin ki ben kılıcımı yalnız Hakk'ın rızası için kullanmaktayım. Çünkü ben Hakk'ın kölesiyim. Nefsimin değil, Allah'ın arslanıyım, heva ve hevesimin değil. Şu gazada seninle dövüşürken bana tükürmen dolayısıyla nefsani bir hal zuhur edince kılıcı kınına koymayı münasip gördüm. Ta ki Allah için seven ve Allah için buğz eden bahtiyarlardan olayım." Bu müstesna fazilet üzerine adam hidayete erdi. Hazreti Ali'nin huzurunda kelime-i şehadeti söyleyip İslam ile müşerref oldu. İşte hiddeti yenmeye lütfedilen ilahi bereket.